Size bir hikaye anlatmak istemiştim ama Tanrı'nın sözünden bir hikaye değil, kendi kafamdan bir hikaye. Olur mu? O zaman 4 gönüllü lazım. Gönüllü yoksa ben seçeceğim. 1, 2, 3, 4 oldu. Tamam. Tamam. Önüne doğru gelin. Of, nasıl yapacağız? Biraz zor. Tamam, tehlikeye düştüm şimdi. Tamam, bir varmış bir yokmuş. Zengin bir Arap varmış. Arap koca çölün öbür tarafına geçmek istemiş. Orada bir şehre gitmek istemiş, tamam mı? Oraya giden iki yol varmış. Birincisi kısa, direkt ama hiç kuyusu yokmuş. İkincisi daha uzun ama her 100 kilometrede kuyular varmış. Tamam mı? Arap çok zenginmiş. 3 tane devesi varmış. Siz gönüllü oldunuz. Şimdi peki o zaman. Arap birinci deveyi alıp binerek kısa direkt olan yolundan geçmeye çalışmış. Başlamışlardı. Ama maalesef deve yorulmaya başlayınca geçelim çoldan. Deve yorulmaya başladı. Arap deveyi değnekle vurmaya başlamıştı. İttila sıkkıla. Ama maalesef devenin nalları havaya dikilmiş. Arap, sen oturabilirsin. Teşekkürler. Arap... Yaşam Kilisesi'ne hoş geldiniz. Peki, Arap ya böyle ya da şöyle eve dönmüş, ikinci deveyi alıp aynı yoldan geçmeye çalışmış. Ama maalesef aynı şeyi yaşadılar. Yine de nalar havaya dikilmiş, ölmüş, gitmiş, geçmiş olsun. Evet. Şimdi, üçüncü devi çok korkuyormuş. Ama Arap'ın aklı başına gelmiş, nihayet deveyi alıp öbür yoldan geçmiş. Tamam mı? Ve aslında bu yol çok ama çok keyifliymiş. Her 100 kilometrede yemyeşil bir vahada dinlemişler. Ben eve gideceğim. En sonunda şehre varmışlar. Fakat zorlanarak, tehdit edilerek değil, keyifleri yerinde gayet neşeli bir şekilde şehre varmışlar. Teşekkürler, oturabilirsin. Şimdi onun ne alakası var ki? Bilmiyorum ama güzel dedim. Şimdi Rabbin sözüne bakacağız. Bir parça okuyacağız. Bu elçilerin işlerinden ikinci bölümü. Bu Rabbin sözünü, onu çok ciddiye alıyoruz, tamam mı? Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini yandıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada
Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celili değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mesopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kireneye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda." Araplar var aramızda. "Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise, "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler. Şimdi Pentekost bayramı
Fısıh bayramından 50 gün sonraydı. Tamam mı? Yahudiler için çok önemli bir bayramdı. Onlar için büyük bir bayram vardı. Fısıh bayramı. O bayramda ne kutluyorlardı, ne anıyorlardı? Onların Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anıyorlardı o bayramda. Tamam mı? Ve 50 gün sonra Pentekost diye bir bayram vardır onlar için. Şimdi İsa Mesih Fısıh bayramında çarmıha gerildi ve öldü. Ve 3 gün sonra ölümden dirildi. Bizim müjdemiz budur. İsa Mesih diridir. Çünkü öldü ama ölümden dirildi. 40 gün için öğrencilerini arasında görünüyordu ve onlara öğretiyordu ve onlara öğüt veriyordu ve onlarla beraber yemek yiyordu. Ve dirilişinden 40 gün sonra İsa Mesih öğrencilerin gözlerinin önünde göğe alındı. Tamam mı? Şimdi öğrenciler 10 gün daha beklediler ve şimdi 50. günde, yani Pentekost bayramında, Kutsal Ruh bu muazzam şekilde onların üzerine indi. Şimdi Yahudiler Fısıh bayramında onların Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anıyorlardı. Bir kuzuyu kurban edip onun kanını evlerini yan ve üst kapı sövelerine sürdüler. O şekilde yaptılar ve kurtuldular. Bu bayram İsa Mesih'te tam anlamıyla gerçekleşti. Değil mi? Çünkü bizim için İsa Mesih kendisi kusursuz bir kuzu olarak bizim için kurban edildi ve onun kanına güvenerek biz de ölümden, günahtan ve Tanrı'nın gazabından özgür kılındık. Değil mi? Hristiyanlık o demek. İsraililere çöldeki Sina Dağı'na doğru gittiler. Tamam mı? İsrailliler çok eskiden Mısır'dan çıktıklarında Sina Dağı'na doğru gittiler ve 50. gün oraya vardılar ve 50. günde onlara Kutsal Yasa Musa tarafından verildi. Onlar yasaya sahip oldular. Tamam mı? Bu kutsal yasaya sahip oldular. Onlara bu yasayı vermekle birlikte Tanrı iki şey yapıyordu. Birincisi, onların artık nasıl yaşayacaklarını bildiriyordu. Yani bu yasa var. Şunu yapacaksınız, şunu yapmayacaksınız. Artık bu şekilde benim hoşuma gitmek isterseniz bu şekilde yaşayacaksınız artık. İkincisi, onlara bir halk yaptı. Yani bu yasa üzerine Tanrı yeni bir halk kuruyordu İsrailliler arasında. Tanrı'nın seçilmiş halkı ilan ediyordu.
Yahudiler bu olaya Pentekost bayramında kutluyorlardı. Tamam mı? Anladık mı? Bu biraz sıkıcı biliyorum ama önemli. Ondan geçerek daha heyecanlı şeylere gideceğiz. Tamam mı? Ama bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü nasıl ki İsa Mesih'in ölümü Fısıh bayramını tam anlamıyla yerine geldiyse, aynı şekilde Kutsal Ruh'un gelişi Pentekost bayramını tamamlandı. Tam anlamına kavuşturdu. Çünkü Yahudiler için kutsal bir yasa vardı. Ama Hristiyanlar için, imanlılar için, İsa Mesih'in dirilişine imanlılar için bir yasa yoktur. Bizim için kutsal ruh var. İmanlılar için kutsal ruh yasanın yerine geldi. Arkadaşlar bu çok önemli. Bunu kavramamız gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlarım her zaman bana soruyorlar. Tamam Andy, sen Hristiyanlığı biliyorsun. Yani azıcık biliyorum, tamam. Peki Hristiyanlar için ne yasak ne mümkün acaba? Sizde ne kurallar var? Şarap içmek yasak mı? Olur mu? Bu şekilde sorular soruyorlar bana. Ben her zaman aynı cevabı veriyorum. Bizde hiç kurallar yok. Hiç şartlar yok. Hiçbir yasa yok Hristiyanlar için. Bizde kutsal ruh var. Bizde kutsal ruh var. Çünkü imanlılar için kutsal ruh yasanın yerine geçti. Artık bizde bir yasa yok. Bizde o yaşıyor. Ve iki şey yapar. Birincisi, bize artık nasıl yaşayacağımızı bildirir. Yani bizde yani şöyle bir liste yok. Tamam, sen bir Hristiyansın. Şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Şu şekilde dua edeceksin, şu şekilde ibadet yapacaksın. Şu şekilde yemek yiyeceksin, şu şekilde giyindireceksin. Bizde öyle bir şey hiç yok. Bak, herkes farklı bir şekilde giyiniyor. Değil mi? Ama bizde kutsal ruh yaşıyor ve o bizi eğitiyor. O bizi yönlendiriyor. Yani onun sesini bizim için çok önemli. Onun sesini işitmemiz lazım. Çünkü o bizi yönlendiriyor. Eğitmenimiz odur. İkinci yaptığı şey, bizi bir halk yapar. Yani yasanın İsrailoğulları yaptığı gibi kutsal ruh Hristiyanlar için yapıyor. Bizi bir halk yapar. Tanrı'nın sevilmiş ve seçilmiş halkı olduğumuzu ilan eder. Çünkü bizde ortak bir tecrübe var. Kutsal ruh tecrübesi. Kutsal ruhun verilmesi Peygamber Yeremia tarafından 500 sene önce bildirildi. Yani olay olmadan 500 sene önce Yeremia peygamber şöyle dedi. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Yeni bir antlaşma. Ataların Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Tamam mı? Yani yeni bir yasa, yeni bir liste olmayacak, benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yaşamı içlerine yerleştirecek. Yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım. Harika bir vaat. Değil mi? Ve o Pentekost bayram gününde bu vaat yerine geldi. Yerine geldi kutsal ruhun gelişiyle. Ben bazen oğullarımla beraber dağlarda yürüyüşe çıkıyorum, tamam mı? Biz beraber, benim 3 oğlum var. Biz beraber yürüyüşe çıkıyoruz dağlarda. Kar yaymadan. Ama ve normalde bu şekilde yapıyoruz. Ben kocaman bir çanta taşıyorum sırtımda. O çanta yiyeceklerle dolu, tamam mı? Çok önemli oğul çocuklar için. Evet, çikolatalar dolu. Ve biz yürüyüşe çıkıyoruz. Başladıktan belki 15 dakika sonra oturup yemeye başlıyoruz. Çünkü yoruluyoruz. Ve o zaman bütün yiyeceklerimizi yedikten sonra iki şey olur, tamam mı? Birincisi, çanta boş olduğu için daha da hafif olur. İkincisi, yediğimiz yemekten bir enerji elde ederiz, tamam mı? Ve devam edebiliriz. Çünkü çikolata yiyoruz, enerji elde ederiz ve devam etmeye gücümüz var. Tamam mı? İki şey olur. Aynen öyle, Yeremia peygamber diyor ki, Rab günün birinde yasa sırtlarınızdan bir yük olarak kaldıracağım. Artık o olmayacak sizin üzerine ağır bir yük gibi ve onun yerine kutsal ruhumu içlerinize koyacağım ve size enerji olacak ve artık ona göre yaşamaya başlayacaksınız. Tamam mı? Ya bu çok önemli Hristiyanlar için. Artık bizde böyle bir yük, böyle bir yasa, böyle bir din yok bizde. Yok bizde. Onun yerine kutsal ruh üzerimize geldi. İçlerimizde yaşıyor ve bizi yetiyor ve bizi bize gösteriyor, bu yoldan geçeceksiniz. Artık Arap gibi olmayacağız. Yani bu zor yoldan itila sıkıla döverek, din öyle değil mi? Yani ben cennete kavuşmak istiyorum, Tanrı'nın hoşuna gitmek istiyorum, bu şekilde giriyorum ama din çok zor, bizi öldürüyor, imkansız yani. Onun yerine Kutsal Ruh bize geliyor, aynı yere varıyoruz ama başka bir yoldan. Seve seve yaşıyoruz. Bize hafif bir şey, güzel bir şey Kutsal Ruh'ta yürümek. Ve bu çok önemli. Hristiyanlık anlamak için ve bir Hristiyan olarak yaşayabilmek için Kutsal Ruh'un kim olduğunu, bizde ne yaptığını kavramak çok önemli. Romalılar 7'de Pavlos bize güzel bir benzetmeyi sunar. Bunu daha da açıklamak için. Tamam mı? Ama hayal etmemiz gerekiyor. Olabilir mi? Yapabilir misiniz? Şimdi bir kadınsınız. Tamam mı? Olur mu abi? Hayal edebiliyor musun? Bir kadınsın. Ve evlisiniz. Ama kocanız son derecede sert, acımasız, titiz. Hayat zor, değil mi? Onu memnun etmek imkansız. Koca gün temizlik yapmakla, neden sana baktığımı bilmiyorum. Koca gün temizlik yapmakla, yemek hazırlamakla kendini yoruluyorsun. Pembe dizileri sermek için vaktin kalmadı, tamam mı? Yoruluyorsun, çalışıyorsun koca gün. Ama adam eve gelince bakıyor, bir zerre kadar tuz bulabilirse kıyamet kopar. Yani çok sert bir adam. Düşünebiliyor musunuz öyle bir koca? Sen evli misin abi? Ha. Allah'tan. Kutsal yasaya, herhangi bir yasaya, herhangi bir dine uymaya çalışmak öyle. Yani dinin yönetiminde yaşamak öyle. Yorucu, asla tatmin edilemez, hoşnut edilemez, dayanılmaz, acımasız, hiç şefkati yoktur. Geçinilmez bu şekilde. Denediyseniz evet diyebilirsiniz, değil mi? Ve Pavlos diyor ki, Mesih de yasa karşısında öldük ve artık yasanın yerinde kutsal ruh geçti. Ve Pavlos diyor ki şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda hizmet edelim. Kutsal ruh bambaşka bir koca arkadaşlar. Bize yardım eder, bizi teşvik eder, bizi teselli eder, bize güç veriyor, armağanlar veriyor, sevgisini gösteriyor. Bizi yalnız bırakmaz, ilahide söylediğimiz gibi. Bizimle beraber çalışıyor. O da kutsal olmamızı istiyor. Yani aynı şey istiyor ama farklı bir yoldan. Zayıf olduğumuzu bilir. Bize lütfeder, yumuşak bir şekilde yaklaşır bize. Peki siz yorgun musunuz? Yani Tanrı'ya hoşnut etmeye çalışmaktan. Yorgun musunuz? Yani Rab ne zaman senin hoşuna gidebilirim acaba? Şunu yaptın, şunu yaptın, şu bağış verdim, dua etmeye çalışıyordum, kitabı okuyordum. Ama yine de hoşnut kaldın mı Rab? Artık bu tür sorular kalmadı bize. Çünkü kutsal ruh bize geliyor. Bambaşka bir koca olarak. Tamam mı? Pentekost gününde kutsal ruh peygamberlerin sözleri yerine getirerek yasanın yerine geçti. Tamam mı? Bu bizim için ne demek? Kutsal ruhun sesini duymaya öğrenmeliyiz. Kutsal ruhta yürümek, kutsal ruh tarafından yönlendirilmek ne demek? Demek ki imanlılar kutsal ruh deneyimine sahip olmalılar. Onun sesini duymazsak Tanrı'nın lütfunda nasıl yaşayacağız ki? O bizim eğitmenimizdir. O bize konuşuyor. Ve biz onun izlerinden yürüyoruz. Tamam mı? Yani aslında Hristiyanlık öyle. Bunu kavramamız gerekiyor. Bana soracaksınız, Andy sahiden mi herkesin Tanrı'nın sesini duyabileceğini mi kastediyorsun? Evet, kastediyorum. İşte kastediğim ta kendisi. Yani Rab bize konuşmak istiyor. Bir ilişki bizimle istiyor. Artık engelleri kaldırıldı İsa Mesih'in ölümünde. Ve bugün bile hissediyorum ki Rab bazı kulaklar açmak istiyor. Yani bize söyleyecek çok şeyimiz var. Ve o bize konuşmak istiyor bugün. İsa dedi ki koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Tamam mı? İkinci parçamız o. Şu hikayeden ikinci bir şey var. İlgimizi çeken ikinci konu bilinmeyen diller. Dördüncü ayette okuduk ki imanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Bu doğaüstü, olağanüstü, mucizevi bir şeydi. Tamam mı? Ben o dili hiç bilmiyorum ama bir anda o dilde konuşmaya başlamıştım. Nasıl oluyor? Yani bu akıl ermez, mucizevi bir şey ama tamam, Allah var hikayenin içinde. Akıl ermez olaylar da olacak bence. Değil mi? Çünkü mucizevi şeyler olur. Bu hikayedeki öğrencilerin konuştukları diller şehirdeki başka uluslardan gelen insanlar tarafından anlaşıldı. Öğrenciler bu dilleri bilmedikleri halde kutsal ruh üzerlerine inince doğaüstü bir armağana sahip oldular. Bu bir mucize yani. Pavlos'un 1. Korintliler'de insanlığın ve meleklerin dillerinden bahsettiğine göre her ikisinde de olabildiğini anlarız. Yani kutsal ruh aracılığıyla bilmediğimiz bir dille dua ettiğimizde bu ya dünyevi ya ilahi bir dil olabilir. Tamam mı? Duydunuz mu hiç? Yani dua ederken kişiler yani başka bir dille dua etmeye başlıyorlar ve merak ettiniz mi? Yani bu ne acaba? Ben bir sefer bir genç için bu armağan almak için dua ediyorum. Tamam mı? Bu çocuk 17-18 yaşındaydı bir öğrenci. Onun için dua ediyordum. Kutsal Ruh onun üzerine indi. Ve çocuk Rusça'da konuşmaya başlamıştı. Rusça olduğunu fark ettim çünkü biz okulda birazcık Rusça öğrendik. Ona sordum ki dur. Şey, Rusça biliyor musun? Hayır, bilmem dedi. Ama Rusça'da konuşuyorsun. Ama yani mucizevi bir şekilde Rab ona bu armağanı verdi. Tamam mı? Peki ister dünyevi ister ilahi olsun, bilmediğimiz dillerle dua ettiğimizde ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? 9. ayete göre bütün bu farklı ulustan gelenler ne dediler? Her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Yani Tanrı'nın büyük işlerini ilan ediyorlardı. Pavlos'a göre bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşuyor. Yani bu bir dua. Yani Tanrı'ya konuşmak dua demek. Pavlos dedi ki bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnimin buna katkısı olmaz. Tamam mı? Bazen bu şekilde dua ediyoruz. Ruhumdan geliyor, aklıma gidiyor, kafama, orada sözleri seçiyorum ve o sözlerle dua ediyorum. Mesela benim için Türkçe'de yavaşça dua ediyorum. Çünkü doğru kelimeyi seçmek biraz zor benim için. Ama burada diyor ki bu armağanla dua ettiğimizde direkt ruhumdan Tanrı'ya dua ediyorum. Yani kafamdan geçmiyor. Tamam mı? Direkt dua ediyorum. O şekilde. Bu neden önemli? Çünkü zihinlerimiz, kelime dağarcığımız sınırlıdır. Limitlidir. Aslında küçük. Küçük. Mesela çocukken teyzen sana bir hediye göndermişti bayram için. Tamam mı? Güzel bir çoraplar. Bilmiyorum. Ve sen ona bir teşekkür mektubu yazmak zorunda kaldın. Değil mi? Çünkü annen sana dedi ki bir mektup yazacaksın şimdi. Otur yazacaksın mektubu teyzene. Yazmaya başlıyorsun. Değerli teyzem, güzel hediyeniz için teşekkür ederim. Çok güzel. Hayır, güzel kullandım. Başka bir kelime lazım. Çok harikaydı. Harika çoraplar. İnşallah gelecek sene biraz pahalı bir hediye göndereceksiniz. Umarım ki siz güzel bir bayramı geçiriyorsunuz. Ha, güzel kullandım. Başka bir kelime yok mu? Bizimki çok güzel geçti. Oldu. Yani güzel dört kere kullandım. Ama kelime dağarcığımız sınırlı değil mi? Ve dua ettiğimizde aynı şey oluyor. Yani Tanrı bize bu muazzam, harika, güzel kurtuluşu sağladığına karşın ya Rab, muazzamsın, harikasın, güzelsin, büyüksün, muhteşemsin, beş oldu, başka? Yani Allah öyle büyük, öyle akıl ermez ki sözlerimiz yetmiyor, değil mi? Yani istediğimizi dile getirmek için, kendimizi ifade etmek için, hissettiklerimizi yeterli kadar söyleyebilmek için yetmiyor sözlerimizi. Ve Kutsal Ruh'la dolunca öyle bir sevinç var, öyle bir boluk var ki bunu dile getiremiyoruz. Dua etmek istiyorum, şükretmek istiyorum ama sözlerim yok yeterli kadar, değil mi? Davut ne dedi? Kasem taşıyor. Yani taşıyor. Ve söylemek istiyorum, dua etmek istiyorum, övmek istiyorum ama sözlerim yetmiyorlar. Ne yapacağım? İçimden gelen coşku dışarıya yansıyor ve burada Kutsal Ruh
yardımımıza koşar.
Bu şekilde dualarımız akıcı hale gelir. Yani bu armağanla. Bu yüzden önemli. Bazen dualarımız tek atış tüfek gibi olur. Tamam mı?
Rab, seni överim. Seni yücelterim. Sana şükrederim. O şekilde
Kutsal Ruh'un yardımıyla daha makineli tüfeğe hale gelir. Yani
Şorababasya babasya maraba sekyaraba sorababakası. Dua ediyorum, dua ediyorum.
Sıra ateşi. Bu armağan bizi tapınmada, şükretmede özgür kılar. Bazen bir kişi için dua ettiğimiz zaman sanki doluyor patlamak üzere ve dillerle dua etmeye başlayınca bir salıverme var. Rab'be şükredebilir, geri verebilir, bir şey söyleyebilir. Aynı zamanda başka bir kişi için dua ettiğimizde Kutsal Ruh bize yardımcı olur. Genelde tamam, ben abim için dua edeceğim şimdi. Rab onu bereketle, onu pekiştir, onu güçlendir. Başka? Onun yanına gel Rab. Yani zor değil mi? Doğru kelimeleri bulmak. Ama bu armağanla onun için yardımcı olabilirim, dua edebilirim. Romalılar da şöyle yazılmıştır. Bunun gibi Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama Ruh'un kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Peki bu armağanın bizlere ne faydası var? Pavlos dedi ki, bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir. Yani burada kelime inşa etmek anlamına gelir. Tamam mı? Yani kendimi ruhça büyütüyorum, pekiştiriyorum, inşa ediyorum. Fiziksel kaslarımızı gelişmek için ne yapmalıyız? Hamallık bence. O hamalları gördünüz mü Eminönü'de? Bu şekilde adamlar. Egzersizle en azından. Ben belki bilmiyorum. Ama ruhlarımız nasıl gelişecek? Dillerle dua ederek. Bana inanmazsınız, Pavlos'a sorun. Onun e-mail adresini vereceğim size. Hayır. Pavlos ne dedi? Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Ne diyor? Ben bu armağanı çok kullanıyorum. Yani günde çok kullanıyorum. Ve onun ruhsal hayatına bak, Pavlos'un. Genç bir İngiliz kız vardır birkaç sene önce, Jackie Pullinger diye. O bir gemiye binerek Hong Kong'a gitti. Orada eroinmanlar arasında çalışmak istedi. Yani onlara yardım etmek istedi. Ama bir türlü beceremedi. Çünkü o iş çok zor. Ama bir gün bir arkadaş onun için dua etti. Jackie Pullinger Kutsal Ruh'la doldu. Ve bu dillerle konuşmaya başladı. Bu armağanı kullanmaya başlamıştı. Onun için dua eden kadın şu öğüdü verdi. Her gün, biraz pratik bu ama olsun. Her gün 15 dakika yeni dilinle dua et. Tamam mı? Her gün 15 dakika. Ve Rabbin senin için ne yapacağını şaşıracaksın, dedi. Jackie gönlünde şöyle yazdı. Saate bakarak her gün Kutsal Ruh'un diliyle dua ederek ruhtan yardım isterdim. Ama yine de hiçbir şey hissetmedim. 6 hafta geçtikten sonra hiç gayet göstermeksizin insanları İsa'ya getirmeye başlamıştım. Çeteler sokaklarda ağlayarak diz çöktüler. Kadınlar şifa buldular. Eroinmanlar mucizevi bir şekilde özgürlüğe kavuştular. ve bütün bunların benden kaynaklanmadığını biliyordum. Biliyorum. Peki bu armağana, herkes bu armağana sahip olur mu? Yani her imanlı bu armağana sahip olur mu? Hayır. Bu İncil'den belli. Herkesin ayrı armağanları var. Ve dillerle konuşabilen ilk sıra Hristiyanlar ve konuşmayanlar ikinci sıra Hristiyanlar diye bir şey yok. Öyle bir sınıf ayrımı yoktur. Herkesin armağanları farklı. Ama aynı zamanda Kutsal Ruh'u alanların normal tecrübesi, bu elçilerin kitabından, Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Biz de bunu normal Hristiyan deneyimi olarak beklemek zorundayız. Tamam mı? Ben 17 yaşındayken hayatımı İsa Mesih'e verdim. Yani diyebiliriz ki 17 yaşındayken bir Hristiyan oldum ve vaftiz oldum, suyla vaftiz oldum. İsa Mesih'e iman etmeye başladım. Günahlarımdan tövbe ettim ve Rabbin izlerinden yürümeye çalıştım. Ama hiç kimse bunu bana öğretmedi. Yani Kutsal Ruh hakkında ve bu armağan hakkında hiç kimse bunu, öyle bir kilise değildi diyebiliriz, bilmiyorum. Ama 2 sene sonra, yani 19 yaşındayken başka bir yere gittim. Orada bir adam, yani şimdiki söylediklerimi benzeyen bir şeyler söylüyordu, öğretiyordu. Ve ben o anda anladım ki evet, Rab bana bu armağanı vermek istiyor. Yani o zamana kadar şöyle düşünüyordum. Yani belki ben yeterince olgun değilim. Yeterince kutsal değilim. Hazır değilim. O şekilde. Ama aslında önemli olan kelime burada armağan. Armağan. Yani bu bir lütuf. Biz bunu hak edemiyoruz. Kazanamıyoruz. Bir armağan. Kurtuluş da olduğu gibi. Yani kazanamıyoruz kendi çabamızla, kendi gücümüzle. Ama Rab bize vermek istiyor. Ve Rab bize bu armağanı vermek istiyor bugün. İstiyor musunuz öyle bir armağan? Yani dua edilmek, tapınabilmek, ya özgür olabilmek o şekilde. Bence en önemli armağanlardan biri. Neden? Çünkü kitapta çoğu imanlılar ilk önce Kutsal Ruh'la dolunca ilk önce bu armağanı aldılar. Ve ondan sonra başka armağanlar, mesela öndelik ya da peygamberlik ya da şifa verebilme. Yani bu gibi armağanlar sonradan gelmişler ama ilk önce bu armağanı aldılar. Neden? Çünkü bu armağanla bu armağan ile iman bağlantılıdır. Bir ilişki var. Mesela bir hikaye var, biliyor musunuz? Petrus gemideydi ve Rab onu çağırdı sudan. Gel suyun üstüne yürü, bana doğru dedi. Petrus bir baktı, hayır gelmeyeceğim. Rab dedi ki hayır, gel, gelebilirsin, su üstüne yürü. Tamam, sen bilirsin, sen İsa Mesih'sin, ben kimim ki? Tamam, ve acaba ne düşünüyordu o adım atınca? Yani tamam, şimdi ne olacağım? Yani suyun içine mi düşeceğim yoksa suyun üstüne mi yürüyeceğim? Ama sanki su sert gibi olmuştu, ne olduğunu bilmiyorum. Ama su üstüne yürümeye başlamıştı. Ve aynen öyle bu armağanı aldığımızda, yani ağzımızı açıyoruz. Tamam, bir şeyle söyleyeceğim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sözler olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Ağzımızı açıyoruz ve Kutsal Ruh geliyor ve bize bu armağan veriyor. Yani ve iman öğreniriz azıcık daha. Yani Kutsal Ruh'u güvenmeye öğreniyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Hristiyanlık için çok önemli. Ve ondan sonra herhangi bir armağan, ister öndelik olsun, ister peygamberlik olsun, hastaları için şifa vermek olsun. Onlara hepsi iman şarttır. Ve bu şekilde imanımızı göstermeye öğreniriz. Ben de herkesin bu armağanı alması için dua ediyorum. Niye? Çünkü bana göre çok faydalı, özgürleştirici, alevlendirici gereken bir armağan. Öbür armağanlara yol açar. Pavlus'un dediği gibi, hepinizin dillerle konuşmasını isterim. Vallahi de isterim. İster yeni iman etmiş ol, ister senelerce iman etmiş olsan, kutsal ruhla dolman, bilmediğiniz dillerle konuşman herkese açık bir değinimdi. Tamam mı? Gülüyorsun. Şimdi ne yapacağız? Dua edeceğiz beraberce. Bu şekilde ayağa kalkalım. Rab'be bakalım. Ve dua edeceğiz, tamam mı? Çünkü o iyidir. O bize kurtuluş sağladı. Onu seviyoruz. O da bizi önceden sevdi. Değil mi? O zaman Rab İsa'ya bakalım ve dua edelim. Rab İsa. Of. Tamam. Hangi sözle kullanacağım? Harikasın. Rab. Babacansın. Muhteşemsin. Yani seni çok seviyoruz Rab İsa. Seni çok seviyoruz. Hayatımıza girdin. Bizi sevindirdin, bizi mutlu ettin Rab, bizi tatmin ettin. Doyduk Rab. Of, seviniriz Rab. Minnettarız Rab sana sonsuza kadar. Oh, bu kurtuluş inanılmaz. Şimdi eğer buradaysanız yer ve aslında o ilk adım atmadıysanız, yani tamam Rab İsa, anladım ki benim için çarmıha gerildin, öldün ve ölümden dirildin. Anladım ki neden bunu hepsini yaptın, kendini feda ettin, canını verdin, neden anladım. Anladım yani çünkü beni sevdin, çünkü beni çağırıyorsun, çünkü beni istiyorsun. Şimdi o şekilde söyleyebilirsin, tamam mı? Dua edebilirsin. Şimdi herkes dua etsin, Rab'e konuşsun, şükretsin. Yani Rab çok teşekkürler. Ne söyleyebilirim sana? Çok teşekkürler. Şimdi herkes bir dua etsin, tamam mı? Özgür olalım.